Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. Kulil enfâlu lillâhi ve'r-rasûl. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
تين سوره
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر صدق الله العظيم
إنفال سورة 1-4. Ayetler. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır.
Tin Suresi. İncire, zeytine, Sina Dağı'na ve şu emin beldeye andolsun ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Fakat İman edip salih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. Artık bundan sonra ceza günü konusunda seni kim yalanlayabilir? Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Thank you.
dedi ki, devasız hastalığına sabreden birisini gördü. Çok şükür ki bir musibete müptelayım, masiyete değil, diyordu. Sürekli işlenen ve tövbesi yapılmayan günah en büyük musibettir. Öyle ki bu musibet, devasız bir hastalıktan daha vahimdir. Maddi bir hastalığa sabır, ahiret sermayesidir ve sahibine kazanç getirir. Halbuki tövbesiz masiyet, ebedi hayatı tehdit eden bir hüsran sebebidir. Dedi ki, ahmak, zalimle dost olup, hatır için zulmüne yardımcı olandır. Allah herkesi biricik olarak yaratmış ve tek başına sorguya çekeceğini ifade etmiştir. Sorumluluk tek başına olduğundan insanın kimle, neyle beraber olduğuna dikkat kesilmesi gerekir. Bir zalimin kendisini yakacak zulmüne ortak olarak kendi biricikliğini ve sorumluluğunu buna feda eden kimse, ahmaklık denecek büyük bir aldanış içine düşmüştür. İnsan kendini üç yerde tanır. Tövbede, zalimin kahrı altında, son nefeste. Tövbe pişmanlığın, zalimin kahrı tehlikenin ve son nefes çaresizliğin tüm iliklerde hissedildiği demlerdir. Rahat olunan zamanlara hiç benzemeyen bu demlerde insan ne olduğunu fark eder. Bu üç yerde metanetini ve mehabetini korumak, bütün bir hayatı böyle geçirme iradesiyle mümkündür. Akil olmaktansa makul olmayı tercih et. Akil, akıl ortaya koyması beklenen kimsedir. Daha önceden ortaya konmuş, genel kabul görmüş ya da geçerlilik kazanmış aklı takip eden kişi ise makuldür. Makulün tavrı ortaya konup isabet kaydetmiş aklı benimsemektir ki, akilin duruşuna göre daha sağlam bir yoldur. Dedi ki, dostlukta külfet değil, ülfet esastır. Bağır, yük olma, yar ol denmiştir. Dostlukta birbirini anlamak, işleri kolaylaştırmak ve yükleri azaltmak esastır. Hayat yolculuğu zaten kendi başına zordur. Yol arkadaşlarının birbiriyle yardımlaşarak bu zorluğu kolaylaştırması beklenir. O yüzden dostlukta esas külfet vermek değil, kaynaşmak ve kolaylaştırmaktır. Muhabbet kelimesinin kökü tohumdur, biter. Aşkın kökü sarmaşıktır, bitirir. Muhabbet kelimesinin kökü olan habbe, tohum anlamına gelir. Tohum, uygun zemine düşer ve uygun şartlarla karşılaşırsa büyür, meyve verir ve herkesin istifade ettiği bir ürün olur. Aşksa sarmaşık kelimesiyle aynı kökten gelir. Sarmaşık nasıl kendisinden başkasını tanımazsa, aşk da muhatabını tüketir, kendinde kilitler. Adem'in kıymeti hatayı kendisine izafe etmesindeydi. Hazreti Adem, yaklaşma denilen ağaca yaklaştığı için ceza aldı ve cennetten dünyaya indirildi. Sadece bununla da kalmadı, eşinden de ayrı düştü. Bu süreçte hatasının farkında olarak sürekli af diledi ve nefsine zulmettiğini ifade etti. Eşiyle buluştuktan sonra da bu tövbe haline devam ettiler ve bu yüzden kıymet kazandılar. Şeytanın en büyük edepsizliği, beni azdırışın demesiydi. Şeytan, insana secde etmesi emredildiğinde buna uymayarak isyan etti ve akabinde de kendi iradesiyle yaptığı bu fiili beni azdırışın diyerek Allah'a isnat etti. Beni azdırdığın için andolsun ki senin doğru yolun üzerinde olanlara karşı duracağım. İnsanın hatasını fark edip af dilemesi onun kıymeti olurken, şeytanın isyanını Allah'a hamledip yaptığından geri dönmemesi onun sonsuza kadar lanetlenmesine sebep olmuştur. Dedi ki, dirayet mi, rivayet mi diye sordular, rivayet dedi. Dirayet, akıl ve fikirle bir konudan yeni hüküm çıkarmak, rivayetse daha önce çıkartılmış hükümlerin neler olduğunu ifade etmektir. Her ikisi de ilmi faaliyettir ve farklı iki tercih anlamına gelir. Rivayetse verilmiş hükme uymak, bir diğer ifadeyle amel etmektir. Kanaat, kalbin sanatıdır. Elindekine razı olmak, fazlası için hırslanmamak ve makulle yetinmek kanaattir. Kanaat, bitmez tükenmez bir hazinedir. Niyet gibi kalbe ait bir haslet olan kanaat, aslında kalbin seviyesiyle alakalı olarak gelişir veya inkişaf eder. Gönül bunalmaz, el verir ki su gibi aksın. Bir hak dostuna, gönül bu kadar kirden, pastan nasıl bunalmaz diye sordular, akan su kir tutar mı diye cevap verdi. Gönlün akan su gibi olması, sürekli tefekkür, ibret ve hayretle meşgul olmasıyla mümkündür. Sürekli tecellinin içerisinde bu akışla hemahenk olmayı başaran bir gönül, asla bunalmaz ve sıkılmaz. Kemale erenler, hüdanın lütfuna vasıtadır. Olgunluk kazanmış, Allah'ın haklarındaki muradını anlamış ve bu istikamette yaşayan insanlar, diğer insanlara Allah'ın lütfunun erişmesine vesiledirler. Çünkü onlar, hadis-i şerifte geldiği gibi, Allah'ın yürüyen ayağı, gören gözü ve tutan eli olmuşlardır. Her işleri hakla olduğundan, diğerleriyle münasebetlerinde hep hak söyler, hakkı yerine getirirler.
Ramazandır bi emrillah, bu dinin gül gülistanı. Ramazandır bi emrillah, bu dinin gül gülistanı. Okunur Hazreti Kur'an, verir barbağı bostanı. Okunur Hazreti Kur'an, verir barbağı bostanı. Muhammed ümmeti mümin, muvahhidler olur şadan. Muhammed ümmeti mümin, muvahhidler olur şadan. Ramazandır bu İslam'ın, gönüllerde nuristanı. Ramazandır bu İslam'ın, gönüllerde nuristanı. Ramazandır füyuzatı, karargahı. Ramazandır füyuzatı, ilahinin karargahı. Kulubi ehli imane erişir feyzi Rabbani. kulubi ehli imana erişir feyzi Rabbani. Ramazan nuri vahdet mihrine kuvvet verir cana. Ramazan nuri vahdet mihrine kuvvet verir cana. Eder zarfı fütuhatı ilahi ehli imanı. Eder zarfı fütuhatı ilahi ehli imanı. Ramazan babı dergahı ilahidir niyaz eyle. Ramazan babı dergahı ilahidir niyaz eyle. Alırsın affine ferman, edersin derde dermanı. Alırsın affine ferman, edersin derde dermanı. Muhammed lütfiye lütfet, aman ey Halik-i alem. Muhammed lütfiye lütfet, aman ey Halik-i alem. Bu mevcudun vücudu zerre-i cudun keremkanı. Bu mevcudun vücudu zerre-i cudun keremkanı.
Erkam'da Sahur Bereketi devam ediyor efendim. Bugünkü konuğumuz sizin zaten Erkam Radyo'da çok yakından tanıdığınız Ali Can kardeşimiz. Hoş geldiniz Ali'cim.
Hoş bulduk Lütfü abi. Teşekkür ederim.
Hayırlı sahurlar dileriz. Hayırlı Ramazanlar dileriz. Şimdi tabii siz hem gençlerle uğraşıyorsunuz, hem böyle ciddi bir tefekkür ameliyesi içerisindesiniz. Özellikle Ergun Hoca ile radyomuzda yaptığınız program hem bir gündem takibi, hem de ciddi anlamda böyle bir entelektüel faaliyet, yani biz onu takdir ediyoruz.
Evet, Kırkambar programı.
İsmi de zaten evet. Kırkambar. Evet. Tabii gençlerle de iştigal etmekten kaynaklanan böyle bir hani çok yönlülük var. Ben onu takdir ediyorum Ali'cim, Allah razı olsun. Ama öncelikle biraz şeyden başlayalım. Sizin çocukluktaki sahurlar, işte efendim Ramazanlar. Şimdi genellikle hep şöyle bir intiba vardır. Efendim gittikçe Ramazanların tadı kalmıyor. Çocukluğumuzda neydi o Ramazanlar diye. Böyle der misiniz Ali'cim siz de?
Yani ben ilk oruç tuttuğum zamanların yaz aylarına denk geldiğini hatırlıyorum. Çok böyle susadığımı, herhalde şimdiki çocuklar da yapıyordur. İşte etrafa böyle çikolata, şeker depoladığımı, onları aldığımı, evet, evet. Böyle gofret, çikolata falan aldığımı hatırlıyorum. Çok susadığımı hatırlıyorum. Ama ben hala o zevkin, o ruhaniyetin devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü Rabbimizin bu ayları bereketli kıldığını biliyoruz. Efendimiz zaten hazırlık yapıyor işte Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliyana Ramazan diye Efendimizin duası var. Recebi Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır diye. Efendimizin duası Ramazan'a ulaşmak. Dolayısıyla hani yine büyük şeytanların bağlandığı, yani insanın nefsiyle hareket ediyor bir taraftan ama şeytanın da bu fiillerine, iradesine bir takım müdahalelerin olduğunu biliyoruz. o ruhaniyetin, o temizliğin ben hala devam ettiğini düşünüyorum.
Ramazan ama tabii aynı Ramazan yani.
Çocukluk özleniyor.
Evet, çocukluk özleniyor.
Orada başka hatıralarla çünkü birleşiyor.
Evet evet, aynen öyle. Ali'cim sizin esas eğitim sahanız ilahiyat.
Evet.
Ama sosyolojiyle de çok yakından ilgileniyorsunuz.
Evet.
Şimdi genel bir toplum okuması yaptığımız zaman özellikle gençlerle de ilgili vazifeleriniz olduğunu biliyoruz. Hani bir gence Ramazan, oruç, işte efendim sahur, iftar, teravih, bu tadı, bu lezzeti, bu neşeyi anlatmak hususunda veya onu işte ya bak bu tür güzellikler var, hadi gel beraber bu işlere girelim tarzında çocuklarınıza, mesela kendi çocuklarınıza nasıl bir usul takip ediyorsunuz? Bu, evet, konuda böyle bir şeyiniz var mı?
Herhangi bir takip ettiğiniz yol. Şimdi 2 yıldır pandemideyiz Lütfü abi.
Evet.
İşte teravihlere de çıkamıyoruz. Dışarıda camilerde teravih kılınmıyor. Dolayısıyla evde bu iklimi oluşturmak lazım. Ben kendi çocuklarımla, hanımla beraber teravih kılıyoruz. Yani evde mutlaka o teravih namazı neşesini göstermek lazım.
İftar zaten neşeli.
İftar neşeli. Sahur. Bu biraz güne de yayılmalı yani.
Evet,
mutlaka
evet.
Sahura kalkılmalı. Evet, yani artık evet. Böyle bir o bir şey de var. Hani geç yatıp böyle sahurun filan, o güneşin hepsinin böyle birbirine girdiği, özellikle gençler düzensiz yaşadıkları için
evet.
Böyle bir durum var. Yani her şey yerli yerinde olmalı. Yani sahur, iftar, teravih namazı, sahur. Zaten biraz
Ramazan'ın bir ritmi var zaten.
Bir ritmi kendisi var.
Ona
ama
tabi
o ritmi
mu
de artırmak lazım.
Evet,
ben
evet.
Şunu fark ettim. İşte çocukluğumuzu da sayarsanız neredeyse 40 yıla yakındır oruç tutuyorum.
Hay maşallah.
Siz
40
de.
Ramazan.
Evet,
yani. Hepimiz Ramazan uzmanıyız aslında.
Hepimiz Ramazan uzmanıyız. Ama Efendimizin tuttuğu Ramazan, içinde bulunduğu Ramazan 9 kez. Yani hicretin 2. yılında biliyorsunuz.
Evet.
Farz kılınıyor.
Evet.
9 yıl. Yani vefatına kadar, evet, ahirete irtihaline kadar 9 Ramazan geçirmiş.
Evet.
Ama biz işte 40 kez geçiriyoruz. Hayatımızda ne değişiyor? İçinde bin aydan ya, hayırlı ya. Kadir gecesini idrak ya. Ediyoruz. Biraz böyle bir farkında olmak lazım. Bir de bir şeylere herhalde Lütfü abi vesile kılmak da lazım Ramazan'ı. Yani gençlerin şimdi en çok yakındığı ya da anne babaların yakındığı, çocukların, gençlerin bu ekran bağımlılığı.
Evet.
İşte televizyon olsun, bu cep telefonlarından, akıllı telefonlardan bir bağımlılık var. Ya bunlardan filan uzaklaşmak için bir milat kabul
fırsat.
Edilse, bir
evet.
fırsat
evet.
bu.
Evet.
Namazları gençlerin daha düzenli kılmaları hususunda, daha takvayla, ihlasla diyelim. Eminim hepsi kılıyor bizi dinleyen kardeşlerimizin. O ihlası artırma adına, Allah'ı dikkate alarak yaşama adına Ramazan'ı böyle bir fırsat kabul etmek lazım.
Evet.
Ama daha çok yapacak şey de var. Yani gelsinler bizim Hüdayi Vakfımızda erzak yardımına, erzak dağıtımına katkıda bulunsunlar.
Evet.
Yapacak çok şey var. Yani yardıma muhtaç kimsesizlerin kaldığı kurumlar var.
Evet.
Darül
çünkü
Aceze
infak
var.
Boyutu da var.
İnfak Ramazan. Boyutu da var.
Onun bir şekilde böyle gönüllü kuruluşlara, gönüllü yardımcı olarak
gitmek lazım. Evet. Oralara da yardımda bulunmak evet. lazım.
Ali'cim hakikaten bu çok önemli bir konu da. Özellikle bu bilişim teknolojilerinin, yeni bir takım ideolojilerin ortaya çıkarttığı bu anaforda hakikaten bizim kendi genç dimağlarımızın, yani çocuklarımızın bizim çocuklarımız olarak kalmasının.
Evet.
Yani bu her annede babada aslında bir sıkıntı olarak tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. Siz de bundan direkt hani cephede bulunan bir kardeşimiz olarak uğraşıyorsunuz. Çünkü tam da o işte bizim muhtaç olduğumuz milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatı önde tutan bir gençliğin yetişmesi noktasında birçok imkanı, birçok vesileyi bu anlamda kullanmaya gayret ediyorsunuz. Yani bir yaklaşım tarzı olarak hani Z kuşağı denen ya da işte mevcut genç nesle yaklaşmak hususunda anne babalara ne tavsiyelerde bulunursunuz? Yani burada tabii çok klişe bir takım ifadeler de kullanılıyor. İşte efendim onları anlamaya çalışmak lazım. İşte efendim şöyle bir vaka olarak kabul etmek lazım. Dili değiştirmek lazım. Bunlar hepsi amenna. Çok güzel. Ama böyle hani sizi tam böyle yüreğinizden vuran, ya şu işte esas anne babanın yapması gerekendir diyebileceğimiz. Dolayısıyla gence ulaşmak noktasında bu ihmal edilmemeli muhakkak dediğiniz nedir?
Evet.
Nelerdir daha doğrusu?
Lütfü abi, şunu görüyoruz. Yani herhalde tüm dünyada anne babalık böyle. Anne babalar ilgi vesayeti kuruyorlar.
Evet,
yani onlara gösterecekleri, çocuklarına gösterecekleri o ilgiyi, alaka için başka kurumlar aracı kılınıyor. Yani bu bazen okul oluyor. Devlet okulundaki öğretmeni olsun, özel okuldaki öğretmen olsun, özel okul, kurs.
Vesayet transferi aslında.
Aynen öyle. Evet. Yani biz biraz o birebir ilgiyi kopardık gençlerle, çocuklarla. Hmm. Yani bu başka kurumlara, modern hayatın belki bir zorlaması bu. Küçük çocuk anaokuluna gönderiliyor. İşte büyükler büyük okullara, üniversitelere, başkalarına teslim ediyoruz. Bizim en kıymetli varlıklarımıza,
evet,
kendimiz dokunmak yerine, kendimiz ilgilenmek, onlara bir şahsiyet transferi, gerektiğinde bilgi transferi yapmak yerine bu konuda çokça aracı kurum var. Biz de o aracı kurumları çok tezkiye ediyoruz.
Evet.
Yani çok dokunulmaz kılıyoruz. Evet, bir takım basamaklar için oralara gitmek, oralardan diploma almak, oralarda sosyalleşmek gerekiyor ama ailenin verdiği terbiyeyi, anne babanın, kardeşlerin verdiği terbiyeyi, ilgiyi hiçbir kurum veremez yani.
Evet.
Dolayısıyla ama bu şöyle bir yükümlülüğü de getiriyor. Bu işi biz üstleneceksek, yani biz anne babalar üstlenecekse, o anne baba özgül ağırlığını, kalitesini de arttırmak gerekiyor.
Evet. İşte burası çok çok önemli bir nokta. Şu anlamda teknoloji genellikle hani nevzuhur, yeni yeni aletlerle, yeni yeni efendim yazılımlarla güncelleştiği, geliştiği için ve gençler de bu manada ona daha yatkın oldukları için,
evet,
anne babasına göre daha önde oluyor.
Evet.
Belki birçok şey anne baba ona soruyor.
Evet.
İşte burada anne baba ne yapacak da bu efendim
yani şu,
kendi otoritesini veya o işte bahsettiğimiz hani özgül ağırlığını korumayı becerecek,
evet,
başaracak.
Ya bir kere işte biz yakaladık bu teknolojiyi. Onun muhtevasını, içeriğini de az çok yakaladık. Belki hani eğitimimiz icabı ya da bu işlerle de özel olarak ilgilenmemizden dolayı yakaladık. Yakalayamayanlar ne yapacak? Yani çocuk alıyor eline tableti ya da işte bir televizyon platformundan bir diziyi, filmi açıyor. Belki bir sezonluk şimdi diziler var, oturuyor sabaha kadar izliyor filan. Orada da kural kaide koymak lazım. Yani mutlaka muhtevaya hakim olmak gerekmediğini düşünüyorum ben Lütfü abi. Yani işte bu teknoloji, bu akıllı telefon saat 9'dan sonra kullanılmayacak bu evde yani. Hmm. Muhtevası her ne olursa olsun, kısıtlamak,
evet,
lazım. Bu televizyon açılmayacak. Yani 9'dan sonra kapatılacak ya da gün içinde bir saati olacak, orada izlenecek. Bu kuralları koyabilir anne babalar muhtevayı hiç bilmeden. Çünkü muhteva kadar bu bağımlılık da bir mesele şu anda.
Evet, doğru.
Yani birinin, evet, müdahale etmesi gerekiyor. Birinin, evet, elinden o telefonu alması gerekiyor. Birinin o kumandayı alıp televizyonu kapatması gerekiyor. Hiç muhteva hiç bilinmeden bu yapılabilir ama asıl iyi olan, güçlü olan yaklaşım şekli muhtevadan da haberdar olmak. Yani bugün bir takım filtreler var evlerde, internet sağlayıcılara, güvenli internet için. O filtrelerin mutlaka açık edilmesi gerekiyor. Mesela çocuklara çok hevesli, benim çocuklarım da hevesli. Bu sosyal medya mecralarında hesap açmaları, orada bir takım hesaplarının olması, işte YouTube kanalının olması, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarının olması belli bir yaşa bağlanmalı. Belli bir olgunluğa, belki reşit olmaları, mümeyyiz olmalarından sonra bunlara izin verilmeli. İşte geçenlerde gördük, popüler kültür unsuru bir kadının çocuğu işte böyle TikTok diye bir mecra var biliyorsunuz. Oradan bir video izlerken işte hesaba bağlıymış herhalde o da. Böyle basınca, ödüllendirince para gidiyormuş karşıda videosunu izlediğiniz kimseye. Güya yardım adı altında. Mesela bu gündem olmuştu. Yani küçücük bir çocuğun, 6-7 yaşındaki bir çocuğun TikTok gibi tırnak içinde şaibeli bir internet mecrasında ne işi var? Yani anne baba bunu niye veriyor? Niye güvenli değil o esnada? Dolayısıyla muhtevadan da haberdar olmak da lazım. Yani evet. Oturup şimdi çocuklar anne babalı arkadaşlarını çağırıyorlar evlere. İşte 3 sezon filan diziyi izleyelim.
Evet, evet.
Yani ne oluyor burada? Konusu ne? İşte görüyoruz birçok böyle eşcinsel eğilimlerin olduğu, eşcinsel karakterlerin arz endam ettikleri bir
muhakkak
sürü
vardır zaten
sinema ve diziler var. En güzeli tabii o muhtevaya da hakim olmak. Ama evet. Hiç hakim değiliz. Kural koyacağız abi. Hı-hı. Diyeceğiz ki bu saatten sonra televizyon yok. Telefon şu kadar.
Evet.
Kural koyacağız.
Evet. Peki bu gençlerin özellikle işte yeni kariyer beklentileri konuşulduğu zaman birçoğunda mesela YouTuber olacağım ben.
Evet.
Blogger zaten. Böyle bir tabirler, bir takım yeni tabirler var. Yani hayata dair beklentileri içerisinde belki o kuşağın da temel karakteristiklerinden bir tanesi Ali'cim. Bir böyle şey var. Hani savrulmuşluk var. Hani evet. Bizde bir idealizm vardı, hatırlar mısınız? Hani işte üniversite mezunuysan hele şunları olman lazım. Sen bunun için okudun.
Evet.
Kaymakam olman lazım. Vali olman lazım
evet.
İşte.
Evet.
Şimdi bir devlet görevlisi olmak bile bu gençler için çok böyle şey değil yani. Vakaya adil
yük,
bir şey.
Yük yani.
Yük evet. Tamamen böyle kendine ait.
Rutin.
Evet rutin. Şimdi dolayısıyla böyle bir ideal verme noktasında. Hani velev ki bu dünyevi bir şey bile olsa. Yani ya şuradan çık şöyle bir ürün üret. Dünyanın bir numarası ol. Bu bile çok zaman anlamsız geliyor. Niye? Çünkü zaten anlamsızlığın girdabında yaşadıkları için. Yani nihilizmin dibine vurdukları için. Şimdi bu manada anlam arayışında olması gereken bir çağ. Yani en önemli çağ. Ben şeyi hiç unutmuyorum Ali'cim. Bir İmam Hatip Lisesi ismini vermeyeyim. Bir kız İmam Hatip Lisesi'nde konferansım var. Dünya bizi bekliyor diye benim bir böyle dizi konferansım olmuştu
evet.
Birçok yerde. Öyle de bir kitabımız var. Anlattım tabiri caizse biraz böyle hani hamasi de konuşuyoruz kendimize göre işte şöyle bir hadise yaşadık. Böyle bir şey oldu. Bizi bekliyorlar. Dünyada bekleyenler var. Sonuç bitti. Konferans bitti. 17 yaşında bir genç kız el kaldırdı. Buyurun de diye cevap şey verdik fırsat. Dedi ki ya siz hiç gerçekçi değilsiniz dedi. Ya siz dedi çok böyle afaki konuşuyorsunuz gibi geldi bana dedi. Yani ben 1,5 saat gırtlağımı parçala paralamışım. Ondan sonra dedim ki ya.
Afaki kelimesini bilmez fantazi yapıyorsunuz demiştim.
Ya bana ben onu şu an yorumluyorum aynen. Evet. Siz dedi gerçekçi ifadesini kullandım.
Evet.
Hiç gerçekçi değilsiniz siz dedi.
Evet.
Ben de dedim ki ya 17 yaşında dedim insan yani yani böyle tespih tanesi gibi. Dünyayı sallayacağını düşünür. Her şeyi yapabilir. 17 yaşında bu kadar gerçekçilik sana fazla değil mi? Tamam. Yani 50 yaşına gelmiş bir adama bu kadar hayal, rüya belki biraz fazla olabilir ama 17 yaşında birazcık rüya gör ya, biraz hayalin olsun şeklinde böyle mukabele ettiğimi hatırlıyorum.
Evet.
Dolayısıyla bu bir problem değil mi Ali'cim?
Çok
yani?
Büyük problem. Çok evet. Büyük problem çünkü az önce sizin de buyurduğunuz gibi Lütfü abi bu modern çağ hedonizmi daha çok da böyle bedensel bir zevk. Yani o ruhsal zevk de ortadan kalktı.
Hazcılık yani.
Hazcı yani kimse böyle sanatla uğraşayım. Hani ruhen bohem bile olsa yani evet. Böyle başı boşluk bile olsa ruhla ilgili ruhu tatmin etmeyle ilgili kaygılar ortadan kalktı.
Evet.
Her şey bedene yöneldi.
Evet.
Hazcı bir bedene yöneldi. Bu da gitgide o ruhu aşağıya doğru çekiyor. Yani bunun için işte bir takım temrinler, alıştırmalar yaptırmak gerekiyor gençlere. Yani işte yine bu çağın bir şeyi yani özgürlük, yani o bireyselcilik, ferdiyetçilik bu hepimizi etkiliyor. Eğitim modelini etkiliyor, anne baba davranışlarını etkiliyor. Böyle biraz alıştırma yaptırmak lazım herhalde gençlere. Yani onlara bir idealizm aşılayacak.
Nasıl?
Bu bazen bir evet. Kitap okutmaktır Lütfü abi. Yani evet. Bir kitap okutmaktır bu.
Ne belki diyeyim? Dostlar bulmak değil
dostlar
mi?
Dostlar bulmaktır.
Salihler,
arkadaşlar bulmaktır ona. Bizzat aynel yakin bir şeyi göstermektir. Yani biz birçok şeye para harcıyoruz. Tamam mı? Hani bugün de en çok gençlerin savurganlığından tasarruf ehli olmamalarından yakınıyoruz. Ya keşke alsak Avrupa...
Avrupa seyahati yerine bir Afrika seyahati.
Bir Afrika seyahati yaptırsak gençlere. Gerçekten öyle. Yani bir görseler oradaki yokluğu.
Çok güzel hakikaten. Şimdi biz bir genç dergisiyle, evet, siz de hatırlarsanız böyle bir grup genci göndermiştik.
Evet, evet.
Yani o dönemde, daha doğrusu göndermiştik. Allah'a sanırız.
Birçok yaz yapıldı.
Evet, birçok yaz o noktada vesile olundu. Evet. Gidildi, arkadaşlar gittiler. Gelenin, yani mesela böyle ağlamaklı bir şekilde, abi ben iki hurmayla bir iftar ve bir sahur geçirdim. Ya düşünebiliyor musunuz? Ya annem bana yemek yediremezdi. Ben o iki hurmanın kıymetini o zaman anladım. Hatta dedim ki ya şey sahur şey iftar biraz daha gün zor geçiyor. Bu sahurda yarısını yiyeyim de bunun diğer bir buçuğunu iftarda yiyeyim diye. Ya böyle bir acayip aslında şey var yani.
Kesin işte ruhuna da oruç tutturuyor, evet, aslında, evet, orada. Evet. Yani normalde nefsini oruç tutturuyor. Yeme içmeden kesiliyor. Orada, evet, bir tefekkür şeyleriniz açılıyor, evet, yani, evet, ufkunuz açılıyor. Dolayısıyla bir göstermek lazım, evet, bunları. Evet. Zorlamak lazım. Lütfen abi, ben bunu yani şu konuşmamda birkaç kezdir tekrar ediyorum. Evet. Gerçekten biz bunu terk ettik yani. Bu temrini, alıştırmayı, disiplini, yani üst çatıda disiplini terk ettik. Zorlamak lazım. İnfak ettirmek lazım. Yani sadaka verdirmek lazım çocuklar eliyle. Yani şimdi en çok yine yeni eğitim terminolojisinde de çok kullanıyorlar. Psikologlar da kullanıyor. Empati kelimesi.
Evet.
Yani ne empati yani? Hep hazza, keyfe mi empati? Yani biraz zorluklara empati. Ve öğretmek lazım. Yani didaktik de olmak lazım. İşte YouTube'dan çıkmıyorlar. YouTuber olmak istiyor. YouTube'da çok güzel videolar da var.
Evet.
Yani orada bir bilinç uyandıracak videolar var. Onları izlemesi sağlanabilir. Hem didaktik olarak, hem öğretici olarak, hem uygulayıcı olarak biraz gençleri zorlamak gerekiyor.
Evet. Bizim Mahdum da ellerinizden öper. Böyle bir yavaş yavaş şeye doğru gidiyor artık, gençliğe doğru. Böyle birkaç abisinin yanına göndermiştim onu. Hani orada bir böyle hani şeyi öğrensin. Bizim zamanında abilerle büyüdük çünkü.
Evet.
Ya o çok önemli bir şey. Abilik, kesinlikle, ablalık kurumu çok, evet, önemli,
evet,
bunlar.
Yani, evet.
Babanın annenin sözünü dinlemez, abisinin ablasının sözünü dinler yerine, evet, göre. Bu çok önemli. Eğer güzel örneklik olabilirse. İşte ilk gittiği günü hatırlıyorum. Yani abileri bunu mutfağa sokmuşlar. Demişler ki işte, bak ben şu an şeyi hazırlıyorum, salatayı hazırlıyorum. Sen de tabakları götüreceksin demiş mesela.
Evet.
Şimdi çok güzel bir şey yani hakikaten. Çok. 10 numara bir şey yani. Geldi, ne oldu diyorum Hamza diyorum. Hizmetçilik yaptırdılar bize diyor. Ya şimdi ilk şeyi bu. Ama sonradan bunun biri hakikaten, ben de orada o zaman dedim ki bak, bu olması gereken bir şey. Hayat müşterek ve biz o noktada, yani bırak sen şeyi, hizmetçi olmamız lazım. Yani hizmetçi liderlik diye bir şey var, bir kavram,
evet,
var zaten.
Evet, hizmetkar liderlik.
Hizmetkar liderlik.
Ne, evet, diyorlar hizmetkar liderlikte de? Mottosu ne Lütfü abi? Hem diyor sen iyileş, hem de başkalarını iyileştir.
Evet, evet.
Tamam yani
kendine hizmet ediyorsun
tabii,
aslında.
Tabii, kendine hizmet ediyorsun, kendini de iyileştiriyorsun. Evet. Başkalarının da iyileşmesine de yardımcı oluyorsun.
Aslında onun da yani, motto deyince şimdi, evet, mottosu seyyidül kavmi hadimuhum.
Evet,
yani,
evet.
Yani o da Efendimiz... Böyle bir ara bir şey, bir toplulukta kendisi bizzat ikram ediyor. Bu kavmin efendisi kim diyor birisi. O da diyor ki sevgidül kavmi kadimuhum. Şu an hizmet edendir.
Şimdi, aslında evet, şu an ben o mutfakta bir takım böyle pratikliklerimi, işte çay demlemek. Çay demlemeyi, evet, bilmiyor şimdiki nesil.
Ya değil mi?
Yumurta, evet, pişirmeyi bilmiyor. Anne babası evde yoksa aç kalıyor. Bir kahvaltı, evet, yapmıyor. O pratikleri orada öğrendik Lütfü abi.
Evet, evet.
Yani o öğrenci evlerimizde çok şey öğretmiştir yani. Evet.
Çok güzel
hakikaten. Ben şimdi bazen gidiyorum öğrenci kardeşlerimizin kaldığı evlere. Hemen camlara bakıyorum. Ya camlar, evet, silinmiş mi silinmemiş mi? Evet. Belki 2-3 aydır silinmemiş. Ya diyorum biz bunu her hafta silerdik. Hem de bez yoktu, gazete kağıdıyla silerdik.
Evet, evet.
O inanın oradaki o zorlamayla, disiplinle kazandırılan şeyler belki o gün yakınır. Delikanlının yakındığı gibi, ya bize hizmetçilik yaptırıyorlar. İşte şöyle bir yerde kalsaydık belki daha keyifli olurdu, daha rahat ederdik, daha konforlu olurdu diyebilir ama farkında olmadan bir sürü alışkanlık ediniyor ve o tembellik, atalet duvarlarını da basamak basamak aşıyorsunuz.
Evet. Şimdi bu son tabii 15 Temmuz gibi talihsiz bir dönem yaşadı Türkiye. Yani orada bir hain şebeke aslında birçok belki kavramında bu anlamda bizim için hani kıymetli kavramlarında bir anlamda lekelenmesi.
Köküne biraz kibrit suyu evet. Döktüler.
Şimdi bunların önemlilerinden bir tanesi tam bu konuştuğumuz konu. Evet. Şimdi eskiden evler vardı.
Evet.
Öğrencilerin kaldı.
Evet.
Şimdi devlet biraz da haklı bir refleksle diyor ki yurtta kalsınlar. Hatta tek kişilik odalarda kalsınlar. Üç kişilik odalarda kalsınlar. Otel konforunda kalsınlar.
Evet.
Ya güzel de o evler adam yetiştiriyordu. Değil mi Ali'ciğim?
Evet,
siz de
evet, evet. Hep öğrenci evlerinde kaldık. Evet. Kesinlikle adam yetiştiriyordu.
Evet, yani işte orada hizmet etmeyi öğreniyor, yemek yapmayı öğreniyor.
Lütfü abi, ben sizin bana şöyle bir tavsiyenizi hiç unutmuyorum.
Sağ olun,
sizinle
evet.
Yaklaşık 25 yıldır tanışıyoruz. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızda böyle bir öğrenci evinde kalmam hususunda bana bir telkinde bulunmuştunuz. Orada demiştiniz ki, liderliği öğrenirsin, ev ekonomisini öğrenirsin, aynı anda birçok iş yapmayı öğrenirsin demiştiniz, yani hiç unutmuyorum.
Ben dördüncü bir şey söylüyordum, onu unutmuşum demek ki sana söylememişim.
Evet, nedir o?
O şudur, ben demiştim ki, derdim ki daha doğrusu evde kalan evet. Arkadaşlarımıza, bakın kardeşim burada genelde 6-7 kişi kalırlardı, hatırlar mısınız?
Evet, sadece? Evet.
Hatta sizin evinizde...
18
kişi kalıyordu. Ama o evde çok böyle kaç odaydı? 8-9 odalı bir evdi. Çok ilginç bir evdi.
Dubleks bir evdi.
Dubleks evet. Bir evdi. Şimdi onun şunu söylediğimi hatırlıyorum oradaki arkadaşlarımıza. Arkadaşlar 18 kişiyle kalıyorsanız 18 erkek arkadaşla veya 6-7 arkadaşla kalıyorsanız ve onlarla bir şekilde geçinmeyi başarabiliyorsanız siz bir hanımefendiyle çok mutlu, mesut, saadetli bir hayat yaşarsınız.
Yaşarsınız. Çok doğru. Çok doğru.
Kesinlikle mutlu olursunuz kesinlikle. Diyordum ben o zamanlar aynen arkadaşlara.
Öyle. Çünkü o tür bir yer, o tür ortamlar karakterinizi, şahsiyetinizi de bileyleyen,
evet.
Size sabit kadem bir duruş sağlamayı gerektiren sahne sunuyorlar.
Evet, evet.
Yani... karakterini, oturaklı, karakterli, vakur bir tarafınızın da olması gerekiyor. O insanlarla anlaşacak keyifli, neşeli bir tarafı da bulabilirsiniz ama aynı zamanda böyle bir şahsiyet de sergilemeniz lazım. Bu bir okul yani.
Evet, evet. Yani, evet. Yani sizi sadece orada tutan, hani o aile grubunun çok böyle farklı malum motivasyonları var.
Evet.
O motivasyonların hiçbiri yok. Sadece işte efendim kalmak zorundasın yani. İşte
evet.
Birçoğu da sonradan biliyorum dayanamayan çok arkadaşımız kendisi ayrı eve çıkardı. Daha zor bir yere düştüğünün de farkında olmazdı o zaman tabii.
Doğru.
Yani kendisi çünkü müstakil bir ev idare edecek falan. Dolayısıyla onlar hakikaten önemli tecrübelerdi. Bugün belki gençlerimizin dediğiniz gibi o manada telkinlerle, disiplinle oralara yöneltilmesi gerekiyor. Ali'cim sizin tabii hem ilahiyatçı olmanız hasebiyle hem de bu manada gençlere bir abilik, önderlik, rol modellik yapmanız hasebiyle şimdi size böyle biraz zor bir soru soracağım.
Buyurun.
Genellikle bu soruyu ama sorarken şey yapmıyorum yani böyle bir abilerimize, kardeşlerimize, hocalarımıza illa cevaplayacaksınız demiyorum. Cevaplamamakta da muhayyersiniz yani. Kur'an-ı Kerim kitabımız malum. Rabbimiz istifademizi arttırsın. Bir genç gelse abi bu kitabı niye okumalıyım ben diye sorsa size ve siz de izah yerine ya şöyle bir ayet var kardeşim bak ben bundan büyülendim ya bu ayet bu mana yani beni aldı böyle hayata tuttu yapıştırdı veya bir şekilde böyle silkinmeme vesile oldu diyeceğiniz bir ayet bize ifade edebilir misiniz? Paylaşabilir misiniz?
Evet. Öncesinde şunu söyleyeyim Lütfü abi. Gerçekten bu postmodern zamanlar hakikat bilincini ortadan kaldırdı. Yani öncelikli olarak bizim elimizde elhamdülillah hem eddin hem eddinin mensuplarıyız biz. İnneddine indallahil İslam'ın yegane dinin mensuplarıyız. Hem de bu manada da hakikati elimizde tutuyoruz.
Elhamdülillah.
Yani hakikatin yok kabul edildiği, ne o ne bunun doğru kabul edildiği, bir zamanda.
Hakikat sonrası diyorlar ya zaten.
Tabii yani, post-truth diyorlar post-truth, değil mi? Post-truth diyorlar. Evet. Yani hakikati elimizde tutuyoruz. Dolayısıyla gençlerimizin bu manada bir Müslüman olarak, İslam dinine müntesip neferler olarak hakikati ellerinde tuttukları bilincinde hareket etmeleri lazım. Yani
o bir özgüven veriyor zaten, değil mi?
Kesinlikle bir özgüven veriyor. Şimdi bu eşcinsellik meseleleri, LGBT meseleleri gündemimizde. Gençler soruyorlar, abi bunu biz okulda tartışıyoruz. Tamam, siz kendi içinizde yeknesak bir fikre, bilgiye sahipsiniz ama işte bu konuyu bir özgürlük alanı olarak gören arkadaşlar da var sınıfta. Hani bunlara karşı nasıl mücadele edeceğiz ya da nasıl konuşacağız, tartışacağız, cevap vereceğiz? Ya bir Müslüman olarak cevap vereceğiz. Yani insan haklarından başlamayacağız biz yani.
Fıtrat bu.
Fıtrat Allah'ın, bu.
Evet, doğası.
Yani
bu.
Varsa Kur'an-ı Kerim'de ayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri, biz bunları kendimize mihenk kabul edeceğiz, nirengi noktası kabul edeceğiz ve buradan yürüyeceğiz.
Bu kadar.
O önemli. Yani Kur'an-ı Kerim'de Asr suresini söyleyebilirim.
Öyle ben. Mi?
Evet. Hmm. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Yani asra andolsun ki insan hüsrandadır buyuruyor Rabbimiz. Salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesna. Evet. Tam da bizim gerçekten
iman edenler, ameli
salih işleyenler hakkı ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Salih amel önemli. Biz salih amelden mesulüz.
Evet, evet.
Yani neticeyi yaratacak yüce Rabbimiz salih amelin de içerisine işte Ramazan'da o kumandayı kapatmak, o akıllı telefonun yüzünü çevirmek, iftar vaktini haber kanalları arasında dolaşmaktan duayla, zikirle geçirmeye kadar, infaka kadar her şeyi sokabiliriz.
Evet,
olsa.
Evet, evet.
Yani bizim bir salih amel
kaygımız olmalı.
Kaygımız olmalı yani. Evet, evet. Bunu dert edinmeliyiz.
Allah razı olsun Ali'ciğim. Çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Yani Kur'an inmeseydi bu böyle asır yeterdi diye sahabe kendi arasında böyle zaman zaman konuşurlarmış ve ayrılırlarken de bunu okurlar birbirlerine.
Evet, evet.
Yani o manada Allah razı olsun. Çok güzel
Allah
bir
razı olsun.
Şey olmuş sizin için. Rabbimiz bu ayetlerden ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza hisseler düşünmeyi nasip eylesin.
Amin.
Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun.
Çok teşekkür ederim.
Sağlığınız,
sizin de Lütfü abi. Allah bayrama ulaştırsın bizi.
Amin. Yüz akıyla inşallah.
Yüz akıyla bayrama ulaştırsın. Daha nice Ramazanlarda idrakine vararak yaşamayı sizlere, bizlere Rabbimiz nasip etsin.
Amin,
teşekkür
inşallah.
Ederim.
Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Çok sağ olun.
Bu sahurumuzu bereketlendirdiniz. İnşallah genç kardeşlerimiz sizin gibi abileriyle hakikaten örnek alabilecekleri büyükleriyle daha çok buluşurlar. Ve o manada da Rabbimiz özellikle vakfımız bünyesinde yapmış olduğunuz hizmetlerinizi bereketle eylesin, tesisini halk eylesin.
Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Efendim sahur bereketimiz arkamda birazdan devam edecek.
Bilhamdillah safa buldu gönüller, göründü hurre-i mah-ı mübarek, açıldı mağfiret bağında güller, göründü hurre-i mah-ı mübarek, açıldı mağfiret bağında güller, göründü hurre-i mah-ı mübarek, cihan gazabdan, yürü var istesen de lütfirabdan, göründü hurre-i mah-ı mübarek, yürü var istesen de lütfirabdan, göründü hurre-i mah-ı mübarek. Thank you. açılımdır. Hüdadan feyzi rahmet saçılıpdır. Hakkın bu bir büyük lütfu olupdur. Göründü Hurre-i Mah-ı Mübarek. Hakkın bu bir büyük lütfu olupdur. Göründü Hurre-i Mah-ı Mübarek. Açıldı dideler nuri hüdadan. Dehenler doldu zikriyle duadan. İniptir lütfi hak, hakkı semada. Göründü Hurre-i Mah-ı Mübarek. İniptir lütfi hak, hakkı semada. Göründü Hurre-i Mah-ı Mübarek.
Erkam'da sahur bereketi devam ediyor efendim. Artık vaktin iyice kısaldığı bir zamanda sizlere bir bedeviden bahsedeceğim. Bedevi dendiği zaman tabii aklımıza hemen olumsuz manalar geliverir. Halbuki bu kendisinin sadakatiyle kıyamete kadar gelecek müminlere efendim örnek olmuş çok aziz bir sahabe efendimizdir. Kendisi Efendimizin bir seferi sırasında yaşadığı ortamda Efendimizin ne yaptığını merak edip Müslüman olmaya karar veriyor. Sonra bulunduğu yerde o halinden ayrılıp Efendimizle beraber hicret etmek istiyor. Efendimiz kabul ediyor ve onu bir sahabisine emanet ediyor. O gün seferin sonunda bir takım ganimetler elde ediliyor. Seferin ganimetleri paylaşılırken de Efendimiz o bedeviyi unutmayın buyuruyorlar. Bedevinin payını getirip bedevinin önüne koyuyorlar. Bedevi bu nedir diye soruyor. Allah Resulü'nün senin için ayırdığı hissedir diyorlar. Bunun üzerine bedevi elinde kendisine ayrılmış payla beraber Efendimizin yanına geliyor ve şöyle söylüyor. Ben sana bunun için tabi olmadım ey Allah'ın Resulü. Ben sana atılan bir ok gelsin, tam boğazımı bulsun ve ben bununla ölüp cennete gireyim diye tabi oldum. Resul Efendimizin bu söz karşısındaki tavrı şayanı hayrettir. Çünkü Efendimiz bedeviye şöyle bakıp şu cevabı veriyorlar. Eğer sözünde sadıksan Allah da sözünde sadıktır. Ertesi gün tekrar sefer vaktidir. Bu sefer düşmanla karşılaşıyorlar ve biraz sert bir mücadele yaşanıyor. Akşam şehitler var. Bakıyorlar ki o bedevi de o şehitlerin arasında yatıyor. Naaşını gördükleri zaman Allah Resulüne göstermek istiyorlar. Çünkü tam da tarif ettiği gibi bir ok gelmiş, onu boğazından vurmuş. Hem de tam parmağını koyup gösterdiği yerden girmiş ve diğer taraftan çıkmış. Bu o bedevidir değil mi diye soruyor Efendimiz. Evet odur diyorlar. Sözünde sadakat gösterdi, Allah da ona sadakat gösterdi buyuruyorlar. Sonra cübbesini kefen yapıyorlar, namazını kıldırıyorlar, el açıp uzun uzun dua ediyorlar. Duası sırasında bir ara sahabe efendilerimiz şöyle dediğini duyuyor Efendimizin. Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda hicret etmişti, savaştı ve şehit olarak öldürüldü. Ben şahidim ya Rabbi. Bu ne muhteşem, ne mübarek, ne mükemmel bir sondur. O Mesud Bedevi'nin sonu aslında bir sadakat destanıdır. Bir Allah'a söz vermiş bu bedevi, sözün nasıl yerine getireceğini de koordinatlarıyla, hatta adını koyarak ortaya koymuş. Ne yapması gerektiğinin adını koymuş ve bir yol haritası çizmiş. Net ve kısa bir şekilde. Ok gelecek, boğazımı bulacak ve ben şehit olacağım. Ben sana bunun için tabi oldum ey Allah Resulü. Bu sözleşmenin öncelikle insanın kendi nefsiyle olduğunu görmek gerekiyor. İmanın Allah Resulüne tabi olmanın ne anlama geldiğini o bedevi, o aziz bedevi önce kendisine kabul ettirmişti. Bu kabul ediş ona yürüyebileceği bir yol açtı. O yola kararlılıkla girdiğini şuradan biliyoruz ki söz verir vermez Allah Resulü ile beraber hicret etmek istedi. Hicreti Allah ve Resul neydi ama bunun test edileceği. Dolayısıyla sadakatinin sınanacağı bir zamana da muhakkak gelecekti. Çok zaman geçmedi. O ana erişti bedevi. Ganimetler pay edilirken ona ayırdıkları payı aldı. Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Ben dedi bunun için seninle beraber değilim. Ben şehadet için seninle beraberim. Anlaşmasını bu şekilde perçinledi ve ben dedi Allah için şehit olmak istiyorum şeklinde tarif etti. Ve orada işte Efendimiz eğer sadıksan sözünde, Allah da sözünde sadıktır buyurarak aslında adını koymanın, kiminle bu anlaşmayı yaptığını bilmenin ona ne tür bir efendim yol açacağını da hissettirmiş oldu. Sonrasını biliyoruz. Tam da dediği gibi ok geliyor ve o bedevinin boğazını buluyor. Kul bir söz veriyor da söz verenlerin en hayırlısı Rabbimiz geri durur mu? Bu yiğitliğe gösterilen mukabele onun kadar net olmuştur. O sözünde sadakat göstermiştir. Allah da tam istediği şekilde ona bir şehadet nasip etmiştir. Şehitlik, bedevinin şehitliği bir sadakat armağanıdır kıymetli dinleyicilerimiz. En güzel insanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahitliğiyle perçinlenmiş bu şehadet herkese numune olacak. Kıyamete kadar bütün müminlere örneklik teşkil edecek bir efendim hüsnü hatimeyle taçlanmıştır. Hayat bir sadakat imtihanıdır. Hepimiz bir sadakat imtihanındayız. Hayat bu manada bize verilmiş bir fırsattır. Şu Ramazan günleri tam da bu fırsatı değerlendireceğimiz. O bedevi gibi işte neyin sözünü verip neyin telaşına düşeceğimizi inceden inceye tefekkür edeceğimiz kutlu zaman dilimleridir. Bu zaman dilimlerini en güzel şekilde değerlendirmeyi Rabbimiz hepimize lütfetsin diye niyaz ediyoruz. Ve Erkam'da sahur bereketine efendim Resulullah Efendimizin bir duasıyla nihayete erdiriyoruz. Ebu Davud'da geçen bir duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Allah'ım kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tevbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tevbeleri çok kabul edensin. Çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Erkam'da sahur bereketinin sonuna geldik efendim. Bir sonraki sahurda buluşmak ümidiyle orucunuz makbul, gününüz bereketli olsun.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.